Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 27.
Nükhet ve Madonna gibi sürekli sayılabilecekler yanında, zaman zaman kısa aralıklarla yaşamına giren iş kadını, aile dostu, sinema oyuncusu, enter barlardan birinde tanıştığı gazeteci, yazar, kendisini belleğini yitirmiş yüksek sosyeteden biri diye yutturmaya kalkan, kaliteli, orospu olarak yatıp kalktığı bunca kadın varken, tutup o hizmetçi kızla hem de Nükhet'in gözü önünde sevişmiş olması akıl alacak bir ihtiyatsızlık değildi. "Niçin yaptık o işi?" dedi. "O kadar sarhoş olmasam." "Pişman mısın yoksa?" dedi Nükhet. "Bilemiyorum. O tür kızlar kolayca hazmedemezler bu durumu." Nükhet az kalsın onun ne kaşarlanmış orospu olduğunu bilsen diyecekti, kendisini tuttu. "Üzme tatlı canını," dedi. "Kimi kimsesi yok. İyi de para veriyorum. Daha ne istiyor? Arada böyle çeşniler, bu tür fanteziler insanın aşk yapma gücünü arttırır," diyor ruh bilimciler. Yan gözle baktı Nükhet'e. O gencecik hizmetçiyi kendisi için bir çeşit paratoner gibi mi kullanmak istiyordu? Eğer alışkanlık bunalımına düşerse ona çeşni olarak sunabileceği, kendi yerini tehlikeye düşürmeyecek bir gönül eğlencesi mi düşünmüştü? İçi sıkıldı. İnsan ray üzerinde giden bir hızlı araca benziyordu. Bütün engeller birer birer aşılıyor ama yol hep tek düze sürüp gidiyordu. Raydan çıkmaya gelmezdi yine de, çünkü o zaman büyük bir felaketle karşılaşırdı insan. En iyisi sağa sola bakmadan sonuna kadar gitmek, bütün hızıyla. Nükhet yan koltukta iyice arkaya kaykılmış, eteği sıyrılmış. Şaşılacak şey, bu görünüm bunca yıllık birlikteliğe karşın onu hala heyecanlandırabiliyordu. Vites değiştiriyormuş gibi yaparak Nükhet'in bacağını okşadı. Nükhet sarararak bacaklarını iyice açtı. "Hayret," dedi Cahit ağzı kuruyarak. "Biliyor musun, o kadar yorgunluğa karşın şu anda canım fena halde seninle sevişmek istiyor. Bu yolun afrodizyak bir etkisi var galiba benimkinin üstünde." Nükhet'in bakışları Cahit'in pantolonunda beliren ıslaklığa takıldı, gözleri parladı. "Ahlaksız," dedi. "Nasıl da anladın benim de sırılsıklam olduğumu? Hadi boş ver yemeğe, şuradan dönüver." Nükhet kapıyı açan Ayşim'in Cahit'i sanki ilk kez görüyormuş gibi son derece saygılı bir tavır takınmasına şaştı. Cahit'i kolundan tutarak üst kata çıkan merdivenlere doğru sürüklerken, "Arayan oldu mu?" dedi. "Biz biraz dinleneceğiz. Arayan olursa gelmedi dersin." "İlhan Bey aradı," dedi kız. "Yarın akşam geliyormuş." Başka zaman olsa hemen telefona sarılırdı. Ama şimdi Cahit'in beklenmedik coşkusundan yararlanmak istiyordu. Onun için "Ya çok iyi, odasını hazırlayıver," demekle yetindi. Cahit ceketini fırlatıp atmıştı bile yatağın üstüne. Zamanın ellerinin altından kaydığını sanıyorlarmış gibi bir yandan öpüşürken bir yandan büyük bir telaşla soyunmaya başladılar. Ercüment Bey Sevin'i muayene ederken hasta bakıcı ile birlikte büyük hanımda bulunmak istemişti genç kızın yanında. Cahit'le Metin kapının önünde yarım saate yakın birlikte volta attılar. Cahit kendisini doğum odasının kapısı önünde baba olduğunu müjdeleyecek hasta bakıcıyı bekleyen budala Hollywood babalarına benzetiyordu. Ama Metin o babadan daha heyecanlıydı. Ercüment Bey'in çok başarılı, çok önemli ve ünlü bir hekim olduğu söylenmiş olduğu için muayene bitip de kapı açıldığında halasını eskisi gibi ayakta, hatta neşeli neşeli sekerek yürür göreceğini sanıyordu. Cahit düş kırıklığına uğramaması için ne söylediyse para etmedi. Önce büyük hanım çıktı odadan, bilmiş bir tavırla başını sallayarak. "Doğrusu çok iyi muayene etti," dedi. "Her bir yanına baktı, Allah için, insanın içi rahat ediyor." Yarım saat boyunca muayene yapan kendisiymiş gibi de hemen kanepeye oturup yayıldı. Metin ağzı açık büyük annenin vereceği müjdeyi bekliyordu. "Bir şey söyledi mi?" dedi Cahit. "Hastanın yanında konuşulur mu evladım?" Cahit'in heyecanını hep iyiye yorma hevesindeydi. şu sol omuzundaki hınzır kafir içine fit sokmasa? Bacakları iyileşecekmiş, iyileşmeyecekmiş, sen boş versene. Asıl iyi bir nisaiyeciye göstersen bu kızcağızı. O kadar sarsıntıdan sonra bakalım doğurabilecek mi? Ne ilgisi var bu kazanın çocuk doğurmayla? Leğen kemiklerine falan bir şey olmamış ki. Öyle de ne diye sık sıkıya sorguya çektin geçen gün hasta bakıcıyı adet görüyor mu diye? Çok sancısı var deyince merak ettim. O fasık elbiseyi atlatabilirdi ama içindeki kaygıyı kendinden de saklayamazdı ki. Kendisinin çocuğu olmamıştı. Kabahat kimdeydi hala belli değil. Viyanalı doktor psikolojik nedenlerden dolayı olmuyor demişti o zamanlar. Ya şimdi bunların da çocukları olmazsa? Sağ omuzundaki şimdi gençliğinde Cemalettin Bey'den Fransızca dersleri aldığı günlerde çekilmiş fotoğrafındaki nasılsa birlikte gidilmiş bir ada gezmesi sırasında çekilmiş, hemen arkasında Cemalettin Efendi'yi de gösteren sararmış, hatta bir ucu kopmuş, yıllardır 40 katlı bir bohçada sakladığı fotoğrafındaki haline benzeyen melaike avutmaya çalışıyordu onu. Dereyi görmeden paçayı sıvama, hele dur bakalım kızcağız şu badireyi bir atlatsın, bir de gidip tarot falına baktıracak ye eski yere batan camiyi imamına. İmam efendi ruh da çağırıyormuş. Bu da biraz bir zamanlar peşine düştüğü şeyh hazretlerine benziyor ama artık maymunun gözü açıldı. Sıkıştırırsın herifin eline 3-5 kuruş, ben şu şu şu şu ruhu istiyorum dersin, getirdi getirdi, getirmedi güle güle. Sahi Cemalettin efendiyi çağırtsa pek mi bir günah olur? O sırada doktor Ercüment Bey odadan çıktı. Baba yani tavırlı, güleç yüzlü ama iri patlak gözleri Cinci Hoca'nın ya da yere batan camii imamının gözleri gibi parlayan bir adamdı. Hemen büyük hanımın yanına, kanepenin ucuna ilişti. Her şeyden önce sizi çok iyi gördüğümü söyleyebilirim büyük hanım, dedi. O hasta bakıcından çok daha yararlı oldunuz bana. Büyük hanım üst dudağıyla burnunun arasındaki uzamış siyah tüyleri haklı çıkartacak şekilde bıyık altından gülerek ''Hadi laf ebeliğini bırak da açık açık anlat bakalım.'' dedi. ''Nedir durum? Merak etme, benim bu ihtiyar yüreğim çok acılara dayandı. Acı patlıcanı kırığı çalmaz. Gerçeği öğrenmek istiyorum.'' Ercüment Bey bir an düşündü, Cahit'e baktı, sonra yine yanındaki büyük hanıma döndü. Aslında böyle ayaküstü bir muayene ile bir şey söylemem doğru değil. Yalnız size şunu söyleyebilirim. Ankara'dan getirdiğiniz filmleri ve raporları inceledim. Esas itibariyle Ankara'daki meslektaşlarımla farklı düşünüyor değiliz. Ne beyinde ne de omurgada sürekli bir felci haklı gösterecek bir belirti var. Tabii psikolojik bir vaka. Bir histeri vakası demek kolaylığına düşecek de değilim. Bütün koşulların bulunmasına karşın. Çünkü kızımız ummadığım kadar aklı başında ve soğukkanlı bir yapıya sahip. Yalnız şunu vurgulamam gerek. Bu söylediklerimle sizi erkenden umutlandırmak da istemiyorum. Büyük hanım kaşları iyice çatılmış, bir sözcüğünü bile kaçırmamak isteğiyle son derece dikkatli dinliyordu doktoru. Bu güzel konuşma ne evet demek ne de hayır. Politikaya mı başladın doktor? Bana biraz süre verin, dedi Ercüment Bey. Bu gibi olaylarla ilgilenen İsviçreli nörolog bir profesör dostum var. Onunla da temasa geçeceğim. Sanırım birkaç film, birkaç test daha gerekecek. Ondan sonra sizinle daha kesin konuşabilirim. Bu arada yapmamız gereken bir şey var mı? Dedi Cahit. Bir iki yeni ilaç yazdım, masajlara devam edilsin, moralini sağlam tutması gerek. Büyük hanım, ben sana demiyor muyum, der gibi baktı Cahit'e. Kadınların her zaman ilgiye ihtiyaçları vardır, dedi, şu sırada onu yalnız bırakmamalısın. Cahit, büyük hanımın doktorun yanında böyle dokundurarak konuşmasını içerledi ama belli etmemeye çalıştı. ''Şu sıralarda biliyorsun, şirkette bazı sıkıntılar var yenge.'' dedi. ''Ama Sevin için zorunlu iş gözlerimi bile erteledim.'' Büyük hanım sol omuzundaki melaike yüzünden öfkeliydi. şirketin canı cehenneme dedi. İstesen de batıramazsın zaten. Bereket tam o sırada kapı yeniden açıldı, hasta bagajının sürdüğü tekerlekli iskemlesiyle Sevin de çıktı içeriden. Cahit hemen atıldı. Biz de doktorla seni konuşuyorduk Sevin, dedi. Ercüment Bey senden şikayetçi. Sevin korkuyla doktora baktı. Neden? Hiçbir şeyin yokmuş, bize numara yapıyormuşsun. Sevin, Ercüment Bey geleli ilk olarak gülümsedi. O zamana kadar bütün konuşmaları kaygılı bir dikkatle dinlemekte olan Metin, halasının gülümsediğini görünce sinirli ve yapmacık bir kahkahayla gülmeye başladı. Hiçbir şeyi yokmuş halamın, hiçbir şeyi yokmuş. Büyük hanım güçlükle yatıştırdı çocuğu. Hadi, şimdi hep birlikte taraçaya, dedi. Metin'in dondurmalı pastası var. Doktor bey de lütfedecek, bizimle bir bardak çay içecek. Büyük hanımla doktor bir şeyler konuşarak önden yürüdüler. Cahit tekerlekli koltuğu hasta bakıcının elinden aldı, eğildi Sevin'in kulağına. İlhan Bey bu akşam İstanbul'a geliyormuş, dedi. Sevin titrediğini belli etmemek için bacaklarının üstündeki ince örtüyü sıkıştırır gibi yaptı. Önemsemez görünmeye çalışarak, niye, dedi, bir şey mi olmuş yoksa şantiyede? Yok canım, yıllık izini almış. Belki seni görmeye de gelir. Sevin sesini çıkarmadı. Zaten ötekiler de taraçanın kapısında durmuş, onları bekliyorlardı. Çekilmiş perdelerin aralığından sızan incecik bir güneş ışını yüzünü yalayınca gözlerini açtı. Bir süre nerede olduğunu kestiremeyerek aptal aptal bakındı çevresine. Dün gece geç vakte kadar oturmuşlardı ablasıyla. Üstelik Diyarbakır'a Mardin'de eğleşmeden geçtiği için yol yorgunu da sayılırdı. Saatine baktı, onu geçiyor. Şantiyedeki kamp yatağından sonra böyle bir yatakta yatıp uyanmak inanılmaz bir mutluluk duygusu veriyordu içine. Bir gün kendi evim olursa bunun gibi yumuşacık bir yatak alacağım kendime. Başucundaki komodinin üstüne bir bardak su, sigara paketi, çakmak ve kül tablası konmuş, bir de ikiye katlanmış bir kağıt. Tembel tembel gerindi, doğruldu. İstanbul'un havası böyle uyuşuk yapıyordu insanı. Ilımış suyu içti, sigarasını yaktı, komodine bırakılmış olan pusulayı açıp okudu. Ben çıkıyorum, bu sabah şirkette olmam gerekiyordu, sana söylemeyi unutmuşum. Sen rahatına bak. Ayşim kahvaltını getirir. Öğleye hazır ol yalnız. Cahit bizi yemeğe götürecek. Öperim, ablan. Nüket'in onun için dolabından çıkardığı ipek pijama ayak ucunda katlanmış duruyor. Gece bir don, bir fanila böylece atmış kendini yatağa. Odadan çıkmadan uygar bir kılığa girmek gerek. Ama buna vakit kalmadan elinde kahvaltı tepsisiyle genç hizmetçi kız giriyor içeriye. Sırtında beyaz, kolalı prostelası. Günaydın efendim, kahvaltınızı getirmiştim. Sanki geçen gelişinde hemen her gece koynuna girmiş olan kız bu değil. Adeta mahcup bir hali var, gözleri yere eğik. Böylesi daha iyi diye düşündü içinden. Bu tür ilişkileri sürdürmek doğru değil. ''Teşekkür ederim Ayşim'' dedi. O da yansız olmaya çalışan bir sesle. ''Zahmet etmişsin. İçeride de yerdim. Ben böyle yatakta kahvaltı etmeye alışık değilim.'' Bir yandan da kılığını gizlemek için çare arıyordu umutsuzca çevresine bakınarak. Kız muzipçe gülümsedi, tepsiyi komodinin üzerine bırakarak elbise dolabından ipek bir sabahlık çıkarıp uzattı İlhan'a. ''Dün akşam çok geç yattınız.'' ''Çok da yorgunum.'' demiştiniz. Bacakları çıplak, etekleri dizlerinin bir hayli üzerinde, gömleğinin yakası göğüs çizgisini rahatça ortaya koyuyor. En önemlisi, birden masumiyetini yitirip edepsizce parlamaya başlayan bakışlar, sabahlığı uzatırken teninden yayılan çok eski zamanların arpej kokusu. Yatağın sıcaklığı, tatlı bir şehvet duygusu yayıyordu vücuduna. ''Kız orada.'' Elini uzatması yeterli. Karşı koymayacak biliyor. Kahvaltılı tepsisi mizansen. Belki de sabahı iple çekmişti odada. dayanılmaz çekim gücünü nasıl yatsıyabilir bu tazecik, gencecik, ışıl ışıl parlayan tenin? Bekliyor işte, hazır soluğu sıklaşmış bile. Neredeyse bir kedi gibi sıçrayıp gidecek yatağa. Ne diye karşı koyacakmış sanki? Elini uzatmak üzereyken birden durakladı. İçinde bir garip hüzün, Mardinlerden kalkıp bu ancak 25'indeki genç fahişeyle ablasının evinde onun için hazırlatılmış yatakta sevişmeye mi gelmişti buralara? Bir an sorunu kız anlıyor içinden geçenleri. Bu andan sonra ne yapsa fayda etmeyeceğini işgüdüsüyle seziyor ve sabahlığı Karol'un üzerine bırakarak odadan çıkıyor. Allah kahretsin.
Ayrım sonu.